Bölüm 11. Bay Golyatkin'in kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Hızla uzaklaşmakta olan düşmanının arkasından kanatlanmış gibi koşuyordu. Aşırı bir enerji hissediyordu kendinde. Bay Golyatkin kendinde böylesine büyük bir enerji hissetmesine karşın yılın bu mevsiminde Petersburg'da yaşayabilecek olsa bir sivrisineğin bile onu bir kanat vuruşuyla devirebileceğinin de farkındaydı. Ayrıca bitkin, güçsüz olduğunu, çok özel, bambaşka bir gücün onu sürüklediğini hissediyordu. Kendi yürümüyordu sanki. Bacakları duruyor, hareket etmiyor gibiydiler. Ne var ki, bütün bunların sonu iyi olabilirdi. Bay Golyatkin soluk soluğa koşarken bir yandan da düşünüyordu. Sonu iyi olacak, iyi olacak. Ama oyunu kaybettiğim kesin. Artık mahvolduğumu, sonumun belli olduğunu, kararın verildiğini herkes biliyor. Kimsenin kuşkusu yok bundan. Bütün bunlara karşın kahramanımız öldükten sonra yeniden dirilmiş gibiydi. Kiraladığı bir paytona binmek üzere bir ayağını basamağa basmış olan düşmanın paltosunun eteğine yapıştığı anda savaşı kazanmıştı. Zafer onundu sanki. Sonunda yakaladığı aşağılık küçük Bay Golyatkin'e bağırıyordu.
''Saygıdeğer efendim, saygıdeğer efendim, sanırım siz...''
Bay Golyatkin'in katı yürekli düşmanı, bir ayağı paytonun basamağında ötekini paytona binebilmek ve dengesini sağlamak için havada var gücüyle savururken, bir yandan da Büyük Bay Golyatkin'in doğanın ona verdiği her türlü olanağıyla yakaladığı, yapıştığı paltosunun eteğini kurtarmaya çalışıyordu, umursamaz bir tavırla,
''Yo, hayır, lütfen bir şey beklemeyin benden,'' diyordu. ''Yakov Petrovic, yalnızca 10 dakika.
Kusura bakmayın, hiç zamanım yok efendim.
Beni dinleyin Yakov Petrovic. Lütfen Yakov Petrovic, Tanrı aşkına Yakov Petrovic, konuşup anlaşalım sizinle. Açıkça konuşalım her şeyi. 1 dakika Yakov Petrovic.''
Bay Golyatkin'in yapmacık iyi yürekli düşmanı dürüst konuşuyormuş gibi ama kaba ve küstah bir tavırla karşılık verdi.
''Zamanım yok diyorum size dostum. Başka bir zaman, söz veriyorum size. Bütün iştenliğimle konuşacağım sizinle. Ama şu anda inanın imkansız.''
''Alçak,'' diye geçirdiği içinden kahramanımız. Canı sıkkın bağırdı.
''Yakov Petrovic, hiçbir zaman sizin düşmanınız olmadım ben. Kötü niyetli insanlar öyle anlattılar size beni. Kendi açımdan ben hazırım. Yakov Petrovic, ister misiniz hemen şu anda bir yere gidip oturalım. Biraz önce çok güzel söylediğiniz gibi bütün iştenliğimizle, açık yürekliğimizle her şeyi konuşalım. Bakın şurada bir kahve var. Gelin orada oturalım. Her şeyi konuşalım orada. Ne dersiniz Yakov Petrovic? İnanın konuşursak her şey açıklığa kavuşacaktır.''
''Kahve mi? Pekala. İtirazım yok. Gidelim bakalım. Yalnızca bir koşulum var canım. Bir tek koşulum.''
Küçük Bay Golyatkin faytondan inerken kahramanımızın omzuna utanmaz bir tavırla vurarak ekledi.
''Her şeyi açıkça konuşacağız. Şöyle ki canımın içi, sevgili dostum benim, senin de bir zamanlar çok güzel dediğin gibi Yakov Petrovic, ben de senin için yan sokaktan gidebilirim.''
Bay Golyatkin'in sahte dostu, dudaklarında hafiften bir gülümseme onun çevresinde dolanıp dururken konuşmasını sürdürüyordu.
''Adi kimseler insanı bu durumlara düşürüyor işte.''
İki Bay Golyatkin geniş caddelerden uzakta, bir ara sokaktaki bu kahveye girdiklerinde içeride hiç müşteri yoktu. Çıngırağın sesi duyulur duyulmaz oldukça şişman Alman kadın tezgahın arkasında belirmişti. Bay Golyatkin'le aşağılık düşmanı ikinci kez odaya geçtiler. Burada saçları kısa kesilmiş şişmanca bir çocuk sönmüş sobayı yongalarla tutuşturmaya çalışıyordu. Küçük Bay Golyatkin'in isteği üzerine sütlü kakao servisi yapıldı. Küçük Bay Golyatkin, Büyük Bay Golyatkin'e şişman Alman kadını başıyla gösterip çapkınca göz kırptı.
''Hükümet gibi kadın,'' diye mırıldandı.
Kahramanımızın yüzü kızardı, bir şey söylemedi.
''Ah, bağışlayın efendim, unuttum. Sizin nasıl bayanlardan hoşlandığınızı biliyorum. Siz ince, zarif Alman bayanlarından hoşlanıyordunuz.''
''Evet, içiniz dışınız birdir sizin, Yakov Petrovic. İnce, zarif, ayrıca hoş Alman bayanlarından hoşlandığınızı gizlemezsiniz. Onların dairelerini kiralarsınız. Onları ayartmaya çalışırsınız. Güzel aşk şiirleri, mektuplar yazarsınız onlara.
Ah ne çapkınsınız siz, ne hainsiniz.''
Bütün bunları Küçük Bay Golyatkin, bilinen bayanla ilgili adice kurnaz ama son derece anlamsız imalarda bulunarak, Bay Golyatkin'e sırnaşarak, iştenmiş gibi davranıp onunla alttan alta alay ederek, onunla karşılaştığı için mutluymuş gibi numara yaparak anlatıyordu. Büyük Bay Golyatkin'in hiç de bunu anlamayacak kadar aptal,
onun sandığı kadar cahil olmadığını, aslında görgülü, kibar biri olduğunu fark edince, adi adam ona inanması için hemen taktik değiştirmiş, açık konuşmaya karar vermişti. Sahte Bay Golyatkin kendisinin rezil biri olduğunu söyledikten sonra, ciddi bir insan olan Bay Golyatkin'in omzuna, insanın içini kaldıran bir yüzsüzlük ve küstahlıkla pat pat vurdu, bunu da yeterli görmeyerek, saygın çevrelerde hiç yakışık almayan bir biçimde onunla eğlenmeye başladı. Dahası, önceki iğrenç davranışını yinelemeye kalkıştı. Yani Büyük Bay Golyatkin'in yanağından kesmeler aldı. Böylesine bir yüzsüzlük karşısında kahramanımız kızarıp bozarıyor ama sesini çıkarmıyordu. Zamanının gelmesini bekliyordu. Sonunda kendini tutmaya çalışarak titreyen sesiyle karşılık verdi. ''Benim düşmanlarımın sözleri bunlar.'' Kahramanımız o anda huzursuzca kapıya bakmıştı. Olay şuydu, Küçük Bay Golyatkin'in neşesinin yerinde olduğu, toplum içinde uygun kaçmayacak, ayrıca sosyetenin, genel olarak kibar çevrelerin yasalarının izin vermediği bir takım şakalar yapmaya hazır olduğu belliydi. Küçük Bay Golyatkin, iğrenç bir açgözlülükle içkisini son damlasına kadar içip bardağını masanın üzerine bıraktıktan sonra ciddi bir tavırla itiraz etti Büyük Bay Golyatkin'e. ''Eh, öyle değil ama... Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Zaten sizinle uzun uzun tartışacak zamanım da yok. Bu ara nasılsınız bakalım Yakov Petrovich?'' Kahramanımız soğukkanlı, mağrur bir tavırla ''Size yalnızca şunu söyleyebilirim Yakov Petrovich'' dedi. ''Sizin hiçbir zaman düşmanınız olmadım. Ya Petruşka? Onun için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Sahi o nasıl? Daha önce olduğu gibi yine iyi mi?'' Büyük Bay Golyatkin biraz şaşırmış karşılık verdi. ''Yine öyle Yakov Petrovich. Doğrusunu isterseniz bilemiyorum Yakov Petrovich. Bana sorarsanız olaya dürüstçe, içtenlikle bakacak olursak Yakov Petrovich, siz de kabul edersiniz ki Yakov Petrovich.'' Küçük Bay Golyatkin sakin, anlamlı bir sesle, böylece kendisinin dürüst bir insan olarak üzgün, yaptıklarından çok pişman olduğunu göstermek istiyordu, karşılık verdi. ''Evet efendim, ama siz de biliyorsunuz Yakov Petrovich, siz de biliyorsunuz, zamanımız hiç iyi bir zaman değil. Size inanıyorum Yakov Petrovich, aklı başında bir insansınız, düşünceleriniz de çok doğru.'' Küçük Bay Golyatkin bayağı bir biçimde alçakça yaltaklanıyordu Büyük Bay Golyatkin'e. ''Sizin de bildiğiniz gibi, yaşam bir oyun değildir Yakov Petrovich.'' Küçük Bay Golyatkin kendisinin zeki, öğrenim görmüş, önemli konular üzerine konuşulabilecek bir insan olduğunu göstermek amacıyla sözünü çok anlamlı bir ses tonuyla bitirmişti. Kahramanımız heyecanlanmıştı. ''Kendi açımdan Yakov Petrovich, kendi açımdan.'' diye karşılık verdi. Sözü dolaştırmadan açık yüreklilikle, cesurca, dürüstçe, mertçe söyleyecek olursam, her şeyi soylu bir biçimde ortaya dökecek olursam, şuna inanırsanız iyi etmiş olacağınızı söyleyebilirim Yakov Petrovich. Tertemiz bir insanım ben Yakov Petrovich. Ve sizin de bildiğiniz gibi Yakov Petrovich, karşılıklı olarak yanılmamız, hayatta her şey olabilir. Dal kavuk insanların ihtiraları. Açıkça söylüyorum size Yakov Petrovich, hayatta her şey olabilir. Bir şey daha söyleyeceğim Yakov Petrovich. Böyle düşünecek olursak, olaya dürüstçe, genel olarak bakacak olursak mertçe, açıkça şunu söyleyebilirim size Yakov Petrovich. Evet, yanlış yaptığımı açıklamak haz bile verecektir bana. Bunu itiraf etmek hoşuma bile gidecektir. Siz de biliyorsunuz, zeki bir insansınız çünkü. Ayrıca dürüstsünüz de. Hiç utanmadan açıkça suçumu itiraf etmeye hazırım.'' Kahramanımız mağrur, soylu bir tavırla bitirmişti sözünü. Küçük Bay Golyatkin göğüs geçirdi. ''Kader işte Yakov Petrovich.'' dedi. ''Ama bırakalım bunları şimdi. İyisi mi buluşmamızın az sayıda dakikasını iki iş arkadaşı gibi daha yararlı, daha hoş bir sohbetle geçirelim. Doğrusu bu arada sizinle iki kelime konuşma fırsatım olmadı. Bunda benim bir suçum yok Yakov Petrovich.'' Kahramanımız heyecanla kesti karşısındakinin sözünü. ''Benim de yok, benim de yok. Kalbim bütün bu olaylarda benim bir suçumun olmadığını söylüyor. Her şeyin suçunu kadere yükleyelim Yakov Petrovich.'' Büyük Bay Golyatkin'in konuşması son derece uysal ve barışçıldı. Sesi yavaştan zayıflamaya, titremeye başlamıştı. Yoldan çıkmış Küçük Bay Golyatkin yumuşak bir sesle ''Neyiniz var?'' diye sordu. ''Rahatsız mısınız?'' Kahramanımız daha bir zayıf sesle karşılık verdi. ''Biraz öksürüyorum.
Kendinize dikkat edin. Bu aralar salgın var. Üşütmeye gelmez. İnanır mısınız? Artık kalın fanila giymeye başladım ben.''
Kısa bir sessizlikten sonra kahramanımız, ''Gerçekten Yakov Petrovic, üşütmeye gelmez.'' dedi.
''Yakov Petrovic, çok yanlış yaptığımın farkındayım. Yoksul ama izninizle söyleyeceğim. Sıcak yuvamda sizinle geçirdiğim o mutlu dakikaları anımsadıkça yüreğim bir hoş oluyor. Küçük Bay Golyatkin biraz sitemli, ama mektubunuzda öyle yazmıyordunuz.'' dedi.
Siteminde son derece haklıydı. Ama yalnızca bu konuda.
''Yanlış yaptım Yakov Petrovic. O uğursuz mektubumda da yanlış yaptığımı anlıyorum şimdi. Yakov Petrovic, şu anda yüzünüze bakmaktan utanıyorum. İnanın bana Yakov Petrovic. Verin o mektubu. Gözünüzün önünde yırtıp atayım. Bu olanaksızsa yalvarırım tersine okuyun onu. Tam tersine. Yani bir dost mektubu olarak. Her sözcüğüne karşıt bir anlam vererek okuyun. Yanıldım ben. Bağışlayın beni Yakov Petrovic. Ben çok yanlış yaptım Yakov Petrovic.
Büyük Bay Golyatkin'in hain dostu oldukça dalgın ve ilgisiz.
Öyle mi diyorsunuz?
Diye sordu.
Çok yanlış yaptığımı söylüyorum Yakov Petrovic. Gerçekten utanarak söylüyorum bunu.
Küçük Bay Golyatkin kaba bir tavırla karşılık verdi.
Bu da iyi. Yanlış yaptığınızı söylemeniz çok iyi.
Açık yürekli kahramanımız sahte dostunun korkunç hain tavrını hiç fark etmeden, ''Bir düşüncem bile vardı Yakov Petrovic.'' dedi.
''Birbirinin aynı iki kişiyle ilgili bir düşüncem bile vardı.''
''Ya, demek sizin düşüncenizdi bu.'' Yararsızlığı bilinen Küçük Bay Golyatkin o anda ayağa kalktı, şapkasını aldı. Aldatıldığının hala farkında olmayan Büyük Bay Golyatkin de kalktı. Amacı, sahte dostuna içtenlikle gülümseyerek kendisinin suçsuzluğunu kanıtlamak, onun gönlünü almak, ona destek olmak, böylece onunla yeniden dost olmaktı. Küçük Bay Golyatkin birden yüksek sesle,
''Hoşça kalın, sayın bayım.''
dedi.
Düşmanının yüzünde kendisiyle alçakça alay ettiğini gösteren bir şeyi fark edince kahramanımız ürperdi. Sırf ondan bir an önce uzaklaşmak için, ahlaksız adamın ona uzattığı eline yalnızca iki parmağıyla dokundu.
Ne var ki o anda, Küçük Bay Golyatkin'in utanmaz arlanmazlığı her türlü sınırı aştı. Büyük Bay Golyatkin'in iki parmağını yakaladı, önce avucunda sıktı, rezil adam sonra Bay Golyatkin'in gözlerinin içine bakarak sabahki pis şakasını yineledi. Kahramanımızın sabrı taşmıştı artık. Küçük Bay Golyatkin elini sildiği mendilini cebine koydu. Bay Golyatkin kendine geldiğinde her zamanki iğrenç alışkanlığıyla hemen ötedeki odaya sıvışan amansız düşmanının arkasından koştu. Düşmanı hiçbir şey olmamış gibi tezgahın önünde ayakta duruyor, börek yiyor, son derece sakin bir beyefendi gibi kahvenin sahibi Alman kadınla sohbet ediyordu. Kahramanımız, ''Bayanın yanında olmaz.'' diye geçirdiği içinden. Heyecandan ne yaptığını bilmeden tezgaha yanaştı. Küçük Bay Golyatkin, besbelli Bay Golyatkin'in sınırsız sabrını hesaba katarak çirkin çıkışını sürdürdü.
''Gerçekten hoş kadın, değil mi?''
Şişko Alman bayan Rusça bilmediği için olacak, anlamsız bakışlarla iki müşterisine bakıyor, dostça gülümsüyordu. Kahramanımız Küçük Bay Golyatkin'in utanma sınırlarını aşan sözleri karşısında kulaklarına kadar kızardı, kendini tutamadı artık. Ona vurmak, böylece onunla her şeyi bitirmek için düşmanının üzerine atılacak oldu. Ama bu arada Küçük Bay Golyatkin, her zamanki iğrenç alışkanlığıyla hemen uzaklaşmıştı yanından. Kapıdan bile çıkmıştı. Merdivenlerin başındaydı. Anlaşılacağı gibi ilk anın şaşkınlığıyla dona kalan Büyük Bay Golyatkin, kendine gelip ona hakaret eden düşmanının peşinden koştuğunda düşmanı kendisini sokakta bekleyen, ödeme konusunda anlaştığı faytona binmişti bile. Ne var ki bu arada iki müşterisinin de koşarak kaçtığını gören şişko Alman kadın çığlık atmaya, var gücüyle çıngırağını çalmaya başlamıştı. Kahramanımız hemen geri koştu. Kendisinin de utanmaz o adamın da hesabı karşılığında tezgahın üzerine parayı attı, üstünü beklemeden, geç kaldığını da aldırmadan koşmaya başladı. Sonunda yakalamayı başardı düşmanının bindiği faytonu. Kahramanımız, Doğan'ın ona verdiği tüm olanaklarıyla faytonun kanadına yapıştı. Küçük Bay Golyatkin'in var gücüyle ona engel olmaya çalışmasına karşın, faytona binmek için yanı sıra bir süre koştu.
Bu arada faytoncu kamçısıyla da yularla da ayağıyla da sözleriyle de sıska atını koşmaya zorluyordu. At gemini dişlerinin arasında sıkıştırıp iğrenç bir alışkanlıkla her üç adımda bir arka ayaklarıyla çifteler atarak hiç beklenmedik bir biçimde dört nala koşmaya başlamıştı. Sonunda faytona çıkmayı başardı kahramanımız. Yüzü düşmanına dönük sırtını faytoncuya dayadı. Aşağılık adamla diz dize sağ eliyle rezil, katı yürekli düşmanının paltosunun son derece iğrenç kürk yakalığına yapıştı. Düşmanlar faytonda öylece gidiyor, hiç konuşmuyorlardı. Kahramanımız soluk almakta zorlanıyordu. Yol iğrençti. Kahramanımız adım başı boynunu kırma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak hoplayıp duruyordu. Üstelik acımasız düşmanı hala yenildiğini kabullenmiyor, kahramanımızı tekmeyle faytondan aşağı, çamurun içine atmaya çalışıyordu. Üstüne üstlük havada felaket kötüydü. Kar lapa lapa yağıyor, gerçek Bay Golyatkin'in önü açık paltosunun içine giriyordu. Zifiri bir karanlık vardı. Nereye gittikleri, hangi sokaklardan geçtikleri belli değildi. Bay Golyatkin'e ona hiç yabancısı olmadığı bir şeyler oluyor gibi geliyordu. Bir an dün bir şeylerin olacağını, söz gelimi, düşünde, hissedip hissetmediğini hatırlamaya çalıştı. Sonunda can sıkıntısı en üst düzeye çıktı. Acımasız düşmanına yaslanıp bağırmaya başlayacak oldu. Ama sesi dudaklarında donup kaldı. Bay Golyatkin bir an için her şeyi unuttu. Bütün bunların hiçbir anlamı olmadığına karar verdi. Bu olanların anlaşılmaz bir biçimde geliştiğini, buna itiraz etmenin bir şeye yaramayacağını, boş bir uğraş olacağını düşündü. Kahramanımız böylece tam kararını vermişti ki, dikkatsiz bir çarpma ansızın tüm düşüncesini değiştirdi. Bay Golyatkin un çuvalı gibi düşmüştü faytondan. O anda başka bir yerlere yuvarlanıp gitmişti. Düşerken son derece haklı olarak, gereksiz yere o kadar sinirlendiğini geçirmişti içinden. Düştüğü yerden sonunda sıçrayarak doğrulduğunda bir yere geldiklerini fark etti. Fayton bir evin avlusunda duruyordu. Kahramanımız buranın Osufi İvanoviç'in evi olduğunu bir bakışta anlamıştı. Aynı anda arkadaşının evin ön merdiveninden çıkmakta olduğunu da görmüştü. Besbelli Osufi İvanoviç'e gidiyordu. Anlatılamaz derecede üzgün, düşmanının arkasından koşacak oldu. Ama şansına zamanında aklı başına geldi. Bay Golyatkin faytoncunun parasını ödedikten sonra koşarak sokağa çıktı. Nereye koştuğunu bilmeden var gücüyle koşmaya başladı. Kar yine lapa lapa yağıyordu. Ortalık yine karanlık, ıslak, dumanlıydı. Kahramanımız yürümüyor, önüne gelene çarparak, erkekleri, kadınları, çocukları çarpıp devirerek, bu arada kendi de erkeklere, kadınlara, çocuklara çarpmamak için yana kaçarak, uçarcasına koşuyordu. Arkasından korkuyla bağıranların, söylenenlerin olduğunu duyuyordu. Ama Bay Golyatkin kendinde değil gibiydi. Hiçbir şeyi umursamadan koşuyordu. Ancak Semyonovski köprüsünde geldi kendine. O da iki kadına çarpıp taşıdıkları ağır yükleriyle birlikte onları devirdiğinde. Bu arada kendi de yere düştüğünde. Önemi yok diye geçirdiği içinden Bay Golyatkin. Her şey iyi sonuçlanabilir. Bu arada kadınların yere saçılan ev işi ballı bisküvilerine, elmalarına, nohutlarına ve daha bir sürü yiyeceklerine karşılık kadınlara gümüş bir ruble vermek için elini cebine attı. Birden gözleri parladı Bay Golyatkin'in. Sabahleyin yazıcının ona verdiği mektup gelmişti eline. Biraz ileride her zaman uğradığı bir meyhane olduğunu bildiği halde hemen oradaki meyhaneye daldı. Hiç zaman geçirmeden bir mumun aydınlattığı küçük bir masaya oturdu. Hiçbir şeyle ilgilenmeden, siparişini almak için gelen garsona dönüp bakmadan zarfı yırtarak açtı ve onu bütünüyle şaşkına çeviren aşağıdaki mektubu okumaya başladı. Benim yüzümden acı çeken ve ömrümün sonuna kadar seveceğim soylu insana. Acı çekiyorum. Çok kötü durumdayım. Kurtar beni. Niyetinin çok kötü olduğu bilinen o iftiracı, entrikacı adam ağlarıyla sardı beni ve ben mahvoldum. Düştüm. Ama iğreniyorum ondan. Ama seni. Birbirimizden ayırdılar bizi. Sana yazdığım mektuplar ellerine geçti. Her şeyi, tek iyi özelliği olan seninle benzerliğinden yararlanarak o aşağılık insan yaptı. Ne olursa olsun, kendisi kötü bir insan olabilir ama zekasıyla, güçlü duygularıyla, ince davranışlarıyla insanın aklını çelebiliyor. Ben mahvolacağım. Zorla verecekler beni ona. Bunu en çok isteyen de babam. Veli nimetim ve yüksek devlet görevlisi Osufi İvanoviç. Belki de sosyetede yerimi almamı, ilişkilerimi kurmamı istiyordur. Ama ben kararlıyım. Doğan'ın bana verdiği bütün olanaklarımla buna karşı duracağım. Kupa arabanla bu gece saat tam 9'da Osipi İvanoviç'in dairesinin penceresinin altında bekle beni. Bu gece yine balo var evimizde. Yakışıklı bir üsteğmen de gelecek. Ben dışarı çıkacağım ve seninle birlikte kaçacağız. Vatanımıza hizmet edebileceğin daha bir sürü görev var. Şunu hiçbir zaman unutma dostum. Suçsuzluk, suçsuz olduğu için güçlüdür. Hoşça kal. Kupa arabasıyla bekle beni. Gece yarısı saat tam 2'de beni koruman için kollarına atacağım kendimi. Ölünceye kadar senin. Clara Olsupyevna. Mektubu okuduktan sonra kahramanımız birkaç dakika çarpılmış gibi öyle kala kaldı. Korkunç bir iç sıkıntısıyla, büyük bir heyecanla, yüzü çarşaf gibi bembeyaz, mektup elinde birkaç kez gidip geldi odanın içinde. Sanki kötü durumunu tamamlamak için kahramanımız o anda meyhanenin bu odasındakilerin dikkatlerinin onun üzerinde olduğunun da farkında değildi. Besbelli, giysisinin düzgün olmaması, tutamadığı heyecanı, odanın içindeki yürüyüşü, daha doğrusu koşturması, elini kolunu sallayışı, belki de boşluğa söylediği anlaşılmaz birkaç sözcük, dalgınlığı, bütün bunlar meyhanedeki müşterilerin Bay Golyatkin için iyi şeyler düşünmelerine engel oluyordu. Orta hizmetçisi bile kuşkulu bakmaya başlamıştı ona. Kahramanımız kendine geldiğinde, odanın ortasında ayakta durmuş, yemeğini bitirdikten sonra tasvirin önünde duasını yaptıktan, tekrar masasına oturduktan sonra herkes gibi onu izlemekte olan, görünüşte oldukça saygın bir ihtiyara neredeyse kaba, yakışık almaz bir biçimde bakmakta olduğunu fark etti. Kahramanımız dalgın bakışını odanın içinde dolaştırdı ve herkesin, kesinlikle herkesin kötü, kuşkulu bakışlarla ona baktığını gördü. Kırmızı yakalıklı emekli bir asker birden sesini yükseltti.
''Polise haber verin.''
Bay Golyatkin ürperdi, yüzü kıpkırmızı oldu. O anda nasılsa başını önüne eğmiş ve kıyafetinin son derece uygunsuz olduğunu görmüştü. İnsan değil toplum içinde, evinde bile böyle dolaşamazdı. Çizmelerinin pantolonunun sol yanı boydan boya çamurdu. Sağ ayağının paça bağı kopmuş, frakı birkaç yerinden yırtılmıştı. Kahramanımız çok üzgün, biraz önce mektubu okuduğu masasına yürüdü. O anda meyhane hizmetlisinin yüzünde tuhaf, ısrarlı, küstah bir anlatımla ona doğru geldiğini gördü. Kahramanımız ne yapacağını iyice şaşırmıştı. Önünde ayakta durduğu masanın üzerini telaşla incelemeye başladı. Birisinin yemek yediği toplanmamış tabaklar ve kirlenmiş bir peçete dağınık bir biçimde duruyordu masanın üzerinde. Ayrıca yeni kullandığı belli bir bıçak, bir çatal, bir de kaşık vardı. Kahramanımız, "Kim yemek yedi burada?" diye geçirdi içinden. "Yoksa ben mi?" "Olabilir. Yemeğe farkında olmadan yemişimdir. Ne olacak benim bu halim?" Bay Golyatkin başını kaldırıp baktı. Hemen yanında ona bir şey söylemeye hazırlanan hizmetliyi gördü. Kahramanımız titrek bir sesle, "Borcum ne kadar canım?" diye sordu. Bay Golyatkin'in çevresinde birden kahkahalar yükseldi. Hizmetli bile gülüyordu. Bay Golyatkin yine baltayı taşa vurduğunu, korkunç bir aptallık yaptığını anlamıştı. Bunu anlayınca o kadar bozulmuştu ki, besbelli, öyle dikilip durmamak, bir şey yapmış olmak için mendilini almak amacıyla elini cebine soktu. Ama kendisinin de, çevresindekilerin de şaşkın bakışları arasında cebinden mendil değil, İki gün önce Doktor Christian Ivanovich'in ona yazdığı ilaç şişesi çıkmıştı. "İlacını eczaneden alırsın," diye geçti Bay Golyatkin'in aklından. Birden irkildi. Duyduğu dehşetten az kaldı bir çığlık atacaktı. Yeni bir ışıktı bu. Koyu kırmızı iğrenç bir sıvı, iç karartan bir ışıkla parlıyordu Bay Golyatkin'in gözlerine. Sıvı torbacığı elinden düştü ve patladı. Dağılan sıvıdan kaçmak için kahramanımız çığlık atarak iki adım geri sıçradı. Zangır zangır titriyordu. Şakaklarında ve alnında boncuk boncuk ter damlacıkları birikmişti. "Anlaşılan hayatım tehlikede." Bu arada odanın içinde bir hareketlilik, kargaşa başladı. Herkes Bay Golyatkin'in çevresinde toplanıyordu. Bir şeyler söylüyorlardı ona. Kolundan tutanlar bile vardı. Ama kahramanımız taş kesilmiş gibi kıpırdamadan duruyor, hiçbir şey söylemiyor, görmüyor, duymuyor, hissetmiyordu. Bir süre sonra olduğu yerden ansızın kopmuş gibi koşarak, önüne gelene çarparak, onu tutmaya çalışanların elinden kurtularak çıktı meyhaneden. İlk bulduğu paytona ölü gibi attı kendini. Evine gitti. Apartman girişinde, elinde resmi bir zarfla çalıştığı dairenin odacısı Mihailov'le karşılaştı. Bitkin bir durumda olan kahramanımız güçsüz, kederli bir sesle, "Biliyorum dostum," dedi. Her şeyi biliyorum. Resmi bir yazı getirdiğin, gerçekten de zarfta, Bay Golyatkin'e yazılmış, elinde bulunan işleri İvan Semyonoviç'e teslim etmesi istenen, Andrei Filippovich'in imzasını taşıyan resmi bir yazı vardı. Bay Golyatkin zarfı alıp odacıya 10 kapik verdikten sonra dairesine çıkınca Petruşka'nın, besbelli Bay Golyatkin'i terk edip onu çağıran Karolina Ivanovna'nın yanına Estapi'nin yerine gitmek amacıyla eşyalarını, eski püskülerini toplamakta olduğunu gördü.